Ayrım 26.
Ansızın içeriden baktığı camın öbür tarafına bir yanağın dayandığını gördü. Tüyleri diken diken oldu ve biraz çekildi. Fakat gece o kadar karanlıktı ki bu kadar yakın olduğu halde bu beyaz gölgenin Madame de Renal olup olmadığını bir türlü anlayamadı. İmdada çağırmasından korkuyordu. Deminden beri köpeklerin merdivenin dibinde dolaştığını ve hafif hafif homurdandıklarını duyuyordu. Oldukça yüksek sesle "Benim, ben yabancı değil," dedi. Cevap veren olmadı, beyaz hayalet gözden kaybolmuştu. Camı kıracak kadar kuvvetle vurarak "Ne olur açınız, size söyleyeceğim var, çok mutsuzum," diyordu. Bir çıtırtı duyuldu. Pencerenin sürmesi açılıverdi. Julien pencerenin kanatlarını itti ve yavaşça odaya atladı. Beyaz hayalet uzaklaşıyordu. Julien onun kollarını yakaladı ve bir kadın olduğunu anladı. Bütün kahramanlık düşünceleri yok oluverdi. Şayet oysa ne diyecekti? Bu beyaz hayaletin Madame de Renal olduğunu hafif bir çığlık duyup da anladığı zaman ne hale geldi? Onu kolları arasında sıktı. Kadın titriyordu, Julien'i itmeye gücü kalmamıştı. "Bedbaht, ne yapıyorsunuz?" Tıkanan boğazından bu birkaç kelime güçlükle çıktı. Julien onun gerçekten sinirlenmiş olduğunu anladı. "14 ay süren acı bir hasretten sonra sizi görmeye geliyorum," dedi. "Çıkınız, derhal buradan gidiniz. Ah, Monsieur Chelan, ne yaptın da ona mektup yazmama engel oldun? Hiç olmazsa bu iğrenç felaketi önlemiş olurdum." Julien'i kendinden umulmaz bir kuvvetle itti. Kesik kesik, "Ben işlediğim günahtan dolayı pişman oldum. Tanrı benim aklımı başıma getirdi. Gidiniz, gidiniz," deyip duruyordu. 14 aylık bir mutsuzluktan sonra herhalde sizinle konuşmadan buradan gidemem. Bütün yaptıklarınızı bilmek istiyorum. Ah, ben sizi o kadar çok sevdim ki bu sırrınızı öğrenmeye layığım. Her şeyi bilmek istiyorum." Madame de Renal'in bütün ısrarlarına rağmen bu emredici ses onun kalbine nüfuz ediyordu. Julien, "Merdiveni içeri alayım, başımıza bir bela getirmesin," dedi. Zira gürültü yüzünden uyanan bir hizmetçi belki de çevreyi araştırmaya çıkmıştır bile. Kadın gerçekten kızarak, "Hayır hayır, tersine siz çıkıp gidin," dedi. "İnsanların görmesinden bilmesinden ne çıkar? Yaptığınız ve benim cezalanmama neden olacak bu iğrenç sahneyi Tanrı görüyor ya. Vaktiyle size karşı beslediğim, fakat bugün artık kalbimde yeri olmayan duyguları alçakça sömürüyorsunuz. İşitiyor musunuz Monsieur Julien?" Julien gürültü etmemek için merdiveni elinden geldiğince yavaş çekiyordu. Madame de Renal'e kafa tutmak için değil, fakat sadece eski bir alışkanlığın etkisiyle "Kocan kentte mi?" diye sordu. "Allah aşkına benimle böyle konuşmayınız, yoksa kocamı çağırırım. Zaten her ne pahasına olursa olsun sizi şu ana kadar kovmamış olduğum için haddinden fazla suç işlemiş oluyorum. Julien'in onuruna ne kadar düşkün olduğunu bildiği için size acıyorum," dedi. Kendisine karşılık verirken "sen" diye konuşmak istememesi, bu kadar kuvvetli ve hala güvendiği bir aşkın bağlarını koparıvermesi, Julien'in coşkun aşkını bir çılgınlık, bir sayıklama haline dönüştürdü. Kalbin soğukkanlılıkla dinlenmesi o kadar güç olan seslerinden biriyle, "Ne, beni artık sevmeyesiniz, bu mümkün mü?" dedi. Kadın cevap vermedi, Julien ise acı acı ağlıyordu. Gerçekten artık konuşacak halde değildi. "Demek beni seven tek insan da artık tamamıyla unutmuş ha? Bundan böyle yaşamak neye yarar?" diyordu. Bir adama rastlamak tehlikesi kalmadığı andan itibaren bütün cesareti kaybolmuştu. Kalbinden her şey, aşktan başka her şey silinmişti. Sessizce uzun uzun ağladı. Kadın onun hıçkırıklarının sesini duyuyordu. Julien onun elini tuttu, fakat kadın elini çekmek istedi. Bununla beraber bu el bir iki kez çırpındıktan sonra nihayet Julien'in elinde kaldı. Ortalık son derece karanlıktı. Her ikisi de karyolaya oturmuşlardı. Julien, 14 ay öncesiyle ne fark var diye düşündü ve büsbütün ağlamaya başladı. "Demek gözden uzak olan gönülden de ırak olurmuş. Bana çekip gitmek düşer." Nihayet acıdan hemen hemen can çekişen bir sesle, "Ne olur bana başınızdan geçenleri anlatın," dedi. Madame de Renal sert ve Julien'e çıkışır gibi tok bir sesle ''Ne olacak?'' dedi. ''Siz buradan gittikten sonra benim çılgınlıklarımı kentte duymayan kalmadı. O kadar tedbirsizce hareket etmişsiniz ki. Bir süre sonra tamamıyla umutsuzluğa düştüğüm bir sırada rahip Şelen gelip benimle görüştü. Uzun süre bana sırrımı itiraf ettirmeye çalıştıysa da başaramadı. Bir gün beni Dijon'da ilk kez olarak günah çıkarttığım kiliseye götürdü. Orada bu soruna önce kendisi değinmek cesaretini gösterdi. Bu sözleri söyledikten sonra Madame de Renal gözyaşları arasında konuşacak durumda değildi. ''Aman Tanrım, ne yüz karası! Her şeyi itiraf ettim. O kadar iyi kalpli olan bu adam benden nefret etmemek büyüklüğünü gösterdi, tersine derdimi paylaştı. O sıralarda size her gün mektup yazıyor fakat bir türlü göndermeye cesaret edemiyordum. Bu mektupları iyice saklıyor ve çok mutsuz olduğum zamanlar odama kapanarak okuyordum. Nihayet Monsieur Chelan bu mektupları kendisine vermeye beni razı etti. Daha tedbirli bir dille yazılmış olanlarını size göndermiştim. Bana hiç cevap vermiyordunuz. Manastırda senden hiçbir mektup almadığıma yemin ederim. Aman Tanrım, acaba kimin eline geçti? Seni kilisede gördüğüm güne kadar ne çok acı çektiğimi bir düşün. Hala yaşayıp yaşamadığımı bile bilmiyordum. Madame de Renal, Allah bana kendisine karşı çocuklarıma ve kocama karşı ne kadar büyük bir günah işlediğimi anlamak gücünü vermek lütfunda bulundu dedi. O zamanlar kocam beni sizin beni sevdiğinizi zannettiğim kadar hiçbir zaman sevmemişti. Julien ne yaptığını bilmeyen bir insan gibi kendinden geçerek Madame de Renal'in kolları arasına atıldı. Kadın onu itti ve zayıflık göstermeden sözüne devam etti. Saygıdeğer dostum Rahip Şelan bana Monsieur de Renal'e varmakla bütün sevgimi hatta hayatımı mahveden bu korkunç ilişkiye varıncaya kadar tanımadığım duyguları bile ancak ona bağlamış olduğumu öğretti. Benim için o denli değerli olan bu mektupları Monsieur Şelan'a vermek gibi büyük bir fedakarlık gösterdiğimden beri hayatım mutlu denmezse de huzur ve sükun içinde geçti. Bu sakin hayatı sakın bozmayınız. Artık benim için bir dost, en iyi dostum olunuz. Julien onun ellerini durmadan öpüyordu. Madame de Renal genç adamın hala ağladığını hissetti. Ağlamayınız artık dedi, kalbimi parçalıyorsunuz. Söyleyin bana ya siz ne yaptınız? Julien konuşamıyordu. Madame de Renal, papaz okulunda nasıl bir hayat geçirdiğinizi bilmek isterim diye ekledi. Hele anlatın sonra gidersiniz. Julien ne söylediğini düşünmeden önce karşılaştığı sayısız entrikaları ve kıskançlıkları, sonra müzakereciliğe tayin edildiğinden beri kavuştuğu rahatı anlattı. O zaman diye ekledi, o zaman herhalde bugün fazlasıyla gördüğümü bana anlatmak için, yani beni sevmediğinizi ve sizin için bir yabancıdan başka bir şey olmadığımı hissettirmek için uzun süre hiçbir haber göndermediniz. Madame de Renal onun ellerini sıktı.
Julien, bu uzun sessizlikten sonradır ki bana 500 frank gönderdiniz diye ekledi. Madame de Renal, ben size hiçbir zaman para göndermedim dedi. Her türlü kuşkunun önüne geçmek için Paris'ten postaya atılmış ve Paul Sorel imzasını taşıyan bir mektup. Bu mektubun kim tarafından gönderildiğini kısaca tartıştılar. Aralarındaki duygusal durum değişti. Her ikisi de farkında olmadan biraz önce takındıkları o azametli tavrı bırakıvermişlerdi. Yine eskisi gibi sevgiyle konuşmaya, içtenlik ve şefkatle davranmaya başlamışlardı. Gece o kadar karanlıktı ki birbirlerini göremiyorlardı, fakat seslerindeki uyum ve anlam her şeyi belirtiyordu. Julien sevgilisini belinden kavradı, bu hareket oldukça tehlikeliydi. Madame de Renal beline sarılan bu koldan sıyrılmak istediyse de Julien tam bu anda oldukça kurnazlık göstererek onun dikkatini çekecek bir olayı anlatmaya başladı. Kol sanki unutuldu ve olduğu yerde kaldı. İçinden 500 franklık bir poliçe çıkan mektubun kimden gelmiş olabileceği hakkında birçok tahminde bulunduktan sonra Julien yine papaz okulunda geçen yaşamını anlatmaya koyuldu. Şu anda başına gelen şeye oranla onu pek az ilgilendiren geçmiş yaşamından söz ederken kendisine biraz daha hakim oluyordu. Aklı fikri bu gece ziyaretinin nasıl sona ereceğindeydi. Kadın ona ikide bir, buradan çıkmalısınız diyordu. Julien içinden, buradan kovulacak olursam benim için en ağır bir şey olur diyordu. Bana bir daha kesinlikle mektup yazmaz. Allah bilir buralara bir daha ne zaman dönerim artık. Hemen o anda Julien'in durumundaki içtenlik kalbinde tamamıyla yok oluverdi. Tabarcasına sevdiği, kolları arasında hemen hemen sıktığı bir kadının yanında bu odada, vaktiyle o kadar mutlu olduğu bu odada, zifiri karanlıkta oturmuş sevdiği kadının deminden beri ağladığını iyice fark ediyor, göğsünün inip kalkmasından hıçkırıklarını seziyordu. İşte böyle bir anda aşağı yukarı papaz okulunda kendisinden daha güçlü bir çocuğun yaptığı fena bir şakaya uğradığı zaman ne kadar hesaplı ve soğuk davrandıysa o derece soğuk bir siyaset kullandı. Julien hikayesini uzatıyor ve Verrières'den gittiğinden beri geçirdiği mutsuz yaşantıyı anlatıyordu. Madame de Renal içinden birbirimizden bir yıldır ayrı yaşıyoruz. Ona beni hatırlatacak anılardan hemen hemen yoksundu. Ben onu unutmaktayken demek o vergide geçirdiği mutlu günleri düşünüyormuş dedi. Büsbütün hıçkırmaya başladı. Julien anlattıklarının etki yaptığını gördü. Artık son kozunu oynamak zamanının geldiğini anladı. Birdenbire yine sözü Paris'ten aldığı mektuba getirdi. Piskopos hazretlerine veda ettim dedi. Ne? Besançon'a artık dönmeyecek misiniz? Bizden büsbütün mü ayrılıyorsunuz? Julien kesin bir sesle evet diye cevap verdi. Evet, hayatımda en çok sevdiğim insanın bile beni unuttuğu bir diyardan uzaklaşıyorum, hem de bir daha dönmemek üzere. Paris'e gidiyorum. Madame de Renal oldukça yüksek bir sesle Paris'e mi gidiyorsunuz diye bağırdı. Ne kadar heyecanlı olduğu ağlamaktan hemen hemen boğulan sesinden anlaşılıyordu. Julien'in bu cesaret verici sözlere ihtiyacı vardı. Her şeyi kendi aleyhine çevirebilecek bir hareket yapmak üzereydi. Madame de Renal'in biraz önceki bağırmasından önce karanlıkta hiçbir şey görmediği için yaptığı etkinin derecesini bilmiyordu. Artık tereddüt etmedi. Bir şey yapamadığı için sonradan pişman olur korkusuyla kendisine iyice hakim oluyordu. Ayağa kalkarak soğuk bir tavırla ekledi. Evet madam, sizden sonsuza dek ayrılıyorum, mutlu olunuz. Allah'a ısmarladık. Julien pencereye doğru birkaç adım attı. Açmak üzere elini uzattı. Madame de Renal ona doğru atıldı. Başını omuzuna, yanağını yanağına dayamış bir durumda onu kolları arasında sıkıyordu. Dipnot: Bu son cümle yazarın el yazısıyla olan metinde vardır. Sonradan kitap basılırken çıkarılmıştır. Bu çıkarmanın yazarın kendisi tarafından yapıldığı söyleniyorsa da biz buna katılmıyoruz. Nihayet 3 saat çene çaldıktan sonra Julien ilk 2 saat içinde o kadar ihtirasla arzu ettiği şeyi elde etti. Madame de Renal vicdan azabını filan bir yana bırakıp da bu sevgiyi bir an önce göstermiş olsaydı eski tatlı günlere olan bu dönüş Julien için ilahi bir mutluluk olurdu. Fakat hünerle, kurnazlıkla elde ettiği için bu zevk ona bir mutluluk değil bir başarı gibi geliyordu. Julien sevgilisinin ısrarlarına rağmen kandili yakmak istedi. Ona, seni görmüş olmaktan bende hiçbir anı kalmasın mı istiyorsun dedi. O güzel gözlerinde şüphesiz şu anda parlayan aşkı bir daha görmeyecek miyim? Bu beyaz eli gözlerim bir daha görmeyecek mi? Düşün ki senden belki de uzun bir süre için ayrılıyorum. Madame de Renal ne utanç dedi. Fakat birbirlerinden büsbütün ayrılacaklarını düşündükçe hüngür hüngür ağlıyor ve Julien'in ısrarına dayanamıyordu. Verrières'in doğusunda bulunan dağdaki camlar doğan güneşin ışıklarıyla belirmeye başlamıştı. Çekip gideceği yerde Julien şehvetten sarhoş bir halde Madame de Renal'den o günü odasında geçirdikten sonra akşamleyin gitmek için izin istedi. Kadın niçin olmasın diye cevap verdi. Bu ikinci uğursuz boyun eğme beni kendimden iğrendirdi ve ömrümün sonuna dek sürecek olan bir felakete sürükledi. Bu sözü söylerken Julien'i doymak bilmeyen bir insan gibi kolları arasında sıkıyordu. Kocam artık eskisi gibi değil, şimdi kuşkulanıyor. Kendisini bu işe benim sürüklediğimi sanıyor ve bana karşı çok sert davranıyor. Şayet en hafif bir gürültü işitecek olursa mahvoldum demektir. Beni evinden sefil bir kadın gibi kovar. Zaten bundan başka bir şey de değilim ya. Julien,
Ha işte şelamvari bir cümle dedi. Papaz okuluna gitmek üzere senden ayrıldığım günden önce benimle böyle konuşmazdın. O zaman beni seviyordun. Julien bu sözleri söylerken göstermeyi başardığı soğukkanlılığın mükafatını gördü. Madame de Renal'in bir anda kocasının evde bulunmasından doğan tehlikeyi unutarak aşkından kuşkulanılması tehlikesine daha çok önem verdiğini gördü. Ortalık çabuk ağrıyor ve oda iyice aydınlanıyordu. Julien ömründe sevdiği o biricik kadını daha bir saat önce müthiş bir tanrı korkusundan ve görev duygusundan başka bir şey düşüncesi olmayan o güzel kadını kolları arasında hemen hemen ayaklarının dibinde görünce gururun zevkini olanca gücüyle tattı. Bir yıllık bir direnişten sonra kadının güçlenen kararları onun cesareti karşısında tutunamamıştı. Biraz sonra evde bir gürültü oldu. Hiç aklına gelmeyen bir şey Madame de Renal'i telaşa düşürdü. Sevgilisine, şu hınzır Eliza neredeyse odaya girer dedi. Şu koca merdiveni ne yapmalı, nereye saklamalı? Sonra birdenbire adeta sevinerek, aa tavan arasına götürüveririm diye bağırdı. Onun bu hali karşısında çok memnun olan Julien, işte şimdi eski yüzünü takındın dedi. İyi ama hizmetçinin odasından geçmek gerekecek. Merdiveni koridorda bırakırım, hizmetçiyi çağırırım, bir yere gönderirim. Hizmetçi koridordan geçerken merdiveni görüp de bir şey soracak olursa ne cevap vereceğini şimdiden tasarla. Madame de Renal Julien'i öperek, peki şekerim dedi. Sen de ben dışarıdayken şayet Elisa odaya girecek olursa hemencecik karyolanın altına saklanmayı unutma. Julien onun böyle birdenbire neşelendiğini görünce hayret etti. Demek somut bir tehlikenin ortaya çıkması onu heyecana düşürmek şöyle dursun, tersine vicdan azabını unutturuyor ve onu neşelendiriyor diye düşündü. Gerçekten yaman kadınmış. Ah böyle bir kalbi elde etmek ne onur. Julien'in sevinçten içi içine sığmıyordu. Madame de Renal merdiveni aldı. Bu merdiven onun için tabii çok ağırdı. Julien onun yardımına gidecekti. Güçlü olduğu hiç de belli olmayan o narin vücudu hayran hayran seyrettiği sırada Madame de Renal birdenbire yardıma filan gerek göstermeden merdiveni kavradı ve bir sandalyeyi kaldırır gibi kolayca kaldırdı. Çabucak üçüncü katın koridoruna götürerek duvara dayadı. Hizmetçiyi çağırdı ve onun gitmesine vakit bırakmak üzere güvercinliğe çıktı. 5 dakika sonra koridora döndüğünde merdivenin yerinde yeller esiyordu. Acaba ne olmuştu? Julien evden gitmiş olsaydı bu tehlikeye aldırış etmezdi. Fakat şu anda ya kocası merdiveni görecek olursa? Böyle bir aksi rastlantının sonucu korkunç olabilirdi. Madame de Renal sağa sola koşup duruyordu. Nihayet merdiveni tavan arasında uşağın götürdüğü, daha doğrusu sakladığı yerde buldu. Bu pek garip bir şeydi. Eskiden olsaydı bu yüzden telaşa düşerdi. 24 saat sonra Julien gitmiş olunca ne olursa olsun o zaman zaten benim için her şey iğrenç ve vicdan azabından ibaret olmayacak mı diye düşünüyordu. Yaşamaktan bıktığını bildiren belirsiz bir düşünce zihnini kurcalıyordu fakat bu da umurunda değildi. Bir daha görüşmemek üzere ayrıldıklarını sanmıştı fakat Julien'e tekrar kavuşmuştu, şimdi yine onu karşısında görüyordu. Hele kendisini görmek için göze aldığı tehlikeler aşkının ne kadar büyük olduğunu gösteriyordu. Merdiven olayını Julien'e anlatırken, hizmetçi kocama bu merdiveni bulduğunu söyleyecek olursa ben ne cevap veririm dedi. Bir an hayale daldı ve sana bu merdiveni satan köylüyü ele geçirmeleri için 24 saat gerek diye ekledi. Sonra Julien'in kolları arasına atılıp onu sinirli bir hareketle sardı ve durmadan yüzünün her yanını öperek ''Ah ölmek, senin kollarının arasında can vermek'' diye bağırdı. Sonra gülerek ''İyi ama seni açlıktan öldürmeyelim'' dedi. ''Gel bakalım, seni önce Madame Derville'in her zaman kilitli duran odasına saklayayım.'' Gidip koridorun ucunda etrafı kolladı ve Julien koşa koşa geçti. Madame de Renal onu odaya kapayıp kilitlerken, ''Kapıyı vuracak olurlarsa sakın ha açayım deme'' dedi. ''Zaten kimsenin vuracağı yok ama belki çocuklar oynarlarken yaparlar.'' Julien, ''Ne olur çocukları bahçeye getirin de doya doya seyredeyim, onları konuşturun.'' Madame de Renal uzaklaşırken, ''Olur olur'' diye bağırdı. Biraz sonra elinde portakallar, bisküvi ve bir şişe Malaga şarabıyla geldi. Ekmek aşırmaya olanak bulamamıştı. Julien, kocan ne yapıyor dedi. Köylülerle yapılacak alım-satım işlerini yazıp duruyor. Fakat saat 8'i çalmış, evde gürültü çoğalmıştı. Şayet kendisini ortalıkta görmeyecek olurlarsa herhalde her tarafta ararlar diye Madame de Renal Julien'den ayrılmak zorunluluğunu duydu. Biraz sonra her türlü ihtiyat düşüncesine aykırı olarak ona bir fincan kahve getirdi. Açlıktan ölür diye ödü kopuyordu. Kahvaltıdan sonra çocukları bahçeye çıkarıp Madame Derville'in odasının penceresinin altına getirmeyi başardı. Julien çocukların çok büyüdüklerini gördü fakat arsızlaşmışlardı ya da ona öyle geliyordu. Madame de Renal çocuklarına Julien'den söz etti. En büyükleri eski öğretmenlerini hasret ve sevgiyle anarak cevap verdi fakat küçükler onu hemen hemen unutmuşlardı. Monsieur de Renal o sabah hiç evden çıkmadı. Evin içinde bir aşağı bir yukarı durmadan inip çıkıyor, patates rekoltesini sattığı köylülerle görüşüyordu. Kadın öğle yemeğine kadar odada hapsettiği sevgilisiyle bir an bile ilgilenecek zaman bulamadı. Yemek canı çalınca aklına onun için bir tabak sıcak çorba ısırmak geldi. Fakat tabak elinde olarak ihtiyatla Julien'in bulunduğu odaya yaklaştığı sırada sabahleyin merdiveni saklayan hizmetçiyle burun buruna geldi. O anda hizmetçi de koridorda sanki bir şeyler dinler gibi yürüyordu. Herhalde Julien tedbirsizlik ederek odada gürültü çıkaracak şekilde yürümüştü. Hizmetçi biraz şaşırmış bir halde uzaklaştı. Madame de Renal Julien'in bulunduğu odaya hiç korkmadan girdi. Bu defaki karşılaşmalarında Julien korkudan ürperdi. Madame de Renal korkuyorsun ha dedi. Bense senin için dünyanın bütün tehlikelerine hem de gözümü bile kırpmadan göğüs gererim. Ancak bir şeyden korkuyorum, o da sen gittikten sonra yalnız kalmaktan. Bu sözleri söyledikten sonra Julien'in yanından koşarak uzaklaştı. Julien coşmuş bir halde kendi kendine, ah dedi, bu yüksek ruhlu kadının tek korktuğu şey vicdan azabı. Nihayet akşam oldu ve Monsieur de Renal gazinoya gitti. Karısı fena halde başının ağrıdığını söyleyerek odasına çekildi, bir an önce Elisa'yı başından savdı ve hemen yataktan kalkarak gidip Julien'in kilitli bulunduğu odanın kapısını açtı. Gerçekten Julien açlıktan ölüyordu. Madame de Renal kilere ekmek aramaya gitti. Julien müthiş bir çığlık duydu. Madame de Renal döndü ve ona kilere karanlıkta ışıksız girip de ekmeği sakladıkları büfeye elini uzattığı sırada bir kadının koluna dokunduğunu söyledi. Julien'in duyduğu o çığlığı koparan Elisa'ydı. Julien orada ne yapıyordu acaba? Madame de Renal aldırış etmeyerek herhalde ya tatlı filan çalıyor ya da bizi kolluyordu dedi. Hele şükür koca bir parça ekmekle bir kutu kaz ciğeri ezmesi buldum. Dipnot, pate kelimesi bizde aynen de kullanılır. Julien, Madame de Renal'e önlüğünün ceplerini göstererek, ''Burada ne var öyle?'' dedi.